Ayrım 2. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 19. Osmanlı'nın son yüzyılı. Öyle olduğu içindir ki Endüstri Devrimi'ne zamanında katılabilmiş ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, hatta önceleri Viking artığı Danimarka'nın egemenliğinde barınan İsveç, Norveç, Hollanda. Ve ancak 19. yüzyılın ilk yarısında sömürgecilikten kurtulan Belçika, derinleştikleri açık pazarları. Özellikle pamuk üretimine elverişli Mısır ve Hindistan benzeri ülkeleri, ABD'ye pamuk ambargosunun ardından doğrudan işgal ederek imparatorluklar oluştururken, Alman endüstrisinin elinde bazen bir koçbaşı, bazen oyuncak olan Avusturya Macaristan. Pushkin ile Lermontov'un başlattığı aydınlanma çağını, Çehov, Dostoyevski, Gogol, Gonçarov, Tolstoy, Turgenev ve Gorki'nin olağanüstü biçimlere taşımasına karşın, bağnazlıkla yobazlığın, Rasputin üfürükçülüğü, Japon endüstrisi ile Gapon başkaldırısının arasına sıkışan Çarlık Rusya. Vatan yahut Silistre'yi anlamaktan yoksun, terk kibi bende duyarsız, Cemalettin'i Afgani'den umarsız, iki meşrutiyetinin aşkı memnu telaşıyla bindiği hanı yağma salıncağını İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'nın çekişmelerini savuran Osmanlı. Fakir nefesiyle kobra oynatıp arya parya kaslarında Nirvana arayışına çıkan Hindistan. Kapağı Mançurya'ya atıp kıyılarını kiralayarak saltanatını uzatacağını sanan Çin İmparatorlukları için tarihin saati çalmıştır. Çok geniş topraklarda endüstri devriminin gereksindiği her türden ham maddeye sahip olduklarının sömürgeleşme öğrencisi öğrenmiş. Ama kaçırdıkları devrimin mekanik gücüne takatlerinin yetmeyeceğini çabuk anlamışlar. Ve her biri bir eksenin, ya İngiltere, Fransa, ABD ya Almanya, İtalya ekseninin uyduları olarak. Her çatışmanın kanı ve canı insan yetimini karşılamış. Böylelikle sömürgeleşmeyi daha da hızlandırmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşüne bu açıdan bakılırsa hiçbir üfürüğün, hiçbir balonu uçuramayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Ne Ulu Hakan Abdülhamit Han'ın uluslararası etika dehası, ne Tanzimatçıların Avrupalılaşma çabası, ne Namık Kemal'in vatan Tevfikiyet'in onur kavgası, ne de İttihatçı İtilafçı inkılaplarının, bırakınız 16,5 milyon kilometre karelik imparatorluğu, 760 bin kilometre karelik Anadolu'yu bile koruyamadığı tarihsel gerçektir. O yüzden bu genel görünümün her türden bakış açısına, her türden tanık ve kanıtı sağlayabilecek, hatta güncel pek çok girişim, oluşum ve davranışı çağrıştıracak olayları ayrıntılarıyla uzun uzun anlatmak gereksiz. Çözülüş ve toplanış. Çünkü tarihin hükmü kesin ve içimize sinsin silmesin geçerli. Öyleyse ilk dersimiz o hükümlerden biri. Endüstri devriminin ham madde gereksinimi bir yerden sonra kaçınılması olanaksız biçimde ticareti siyaseti eklemiş. Kaynakların paylaşımı ister istemez zoralıma dayanmıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının da günümüz savaşlarının da gerisinde yatan bu gerçek görülmedikçe tarih bir kahramanlar ve horlananlar serüveni olarak algılanabilir. Oysa süreç dün olduğu gibi bugün de işlemekte. Bilim ve teknoloji geliştikçe hem üretim hem önce ulusların zenginliği arttığından tüketim hem de talebi karşılama iştahındaki arzın ham madde gereksinimi artmakta. Onun kaynaklardan elde edilmesiyle işlenme merkezlerine taşınmasının güvenliği her türden yaşam ve insan hakkını göz ardı etmekte. Her tür zulüm ve zorbalığı mübah kılmaktadır. Ancak insan insan olalı zulüm ve zorbalığa isyan etmiştir. Zayıf, yoksun ve yoksulluğuna inanıyorsa katlanmış ve aczini söze dökerek yürek sızlatan ağıtlar yakmıştır. Bunun bir örneği Sümerli rahibin "İçtiğimiz sudan para alıyorlar, ülkenin yazgısını karalıyorlar" dizesi ise, diğeri "Adı Yemen'dir, gülü Çemen'dir, giden gelmiyor, acep nedendir" sorusu sayılabilir. Ama aynı insanoğlunun yitireceği bir şey kalmamışsa onurla baş kaldırmış ve bunu toplumsallaştırabildiyse hakkını almış. Beceremediyse hiç yakınmadan yiğitçe ölmüştür. Tarih hükmünü verirken hem çatışmaların asıl gerekçesini hem insanoğlunun hak, onur ve çıkar çelişkisindeki yerini göz önünde bulundurur. Çünkü kanıtları düşler, hevesler ve istemler değil, olgulardır. Ve olgular hangi inkarın boyasıyla örtülmeye çalışılırsa çalışılsın, ya geçmişin karanlığında sırıtır ya güncel yinelenmelerle apaçık ortaya çıkar. İnsan, özellikle toplum yönetme ya da yönlendirme ödeviyle yükümlü insan, tarihin hükmünü sağlayan gerekçeleri bilirse yanlışlardan ders alır. Doğrulara inme kazandırır. Tarihin yenilenmesine katkıda bulunur. Bilmez ya da kendini beğenmişlikle güncel çıkarların körlüğüne kurban ederse tarih yinelenir. Çünkü çağlar boyunca gelip geçen hiçbir uygarlık ya da zorbalık insanın insan olma niteliğini değiştirememiştir. Zulümle iktidar olana zulümle iktidarda kalınamayacağını o nitelik öğretmiş. Ölmeye karar vermiş bir halkı topyekun yok etmeye hiçbir gücü yetmeyeceğini o nitelik belletmiş. Ve iktidar bütünlüğü adına kendi kaynaklarını kurutan her devleti çözülmeye o değişmez nitelik mahkum etmiştir. Bilişim ve iletişim çağında bu mahkumiyet çok daha hızlı ve çabuk gerçekleşmektedir. 20 yaşının altındakiler bile Sovyetler Birliği'nin çözülüşüyle Afganistan ve Irak'ın başına gelenlerin tanığı. Kendi insanına zulmeden de görsel gerekçesiz zalime zulmetmek olsa da asal ereği sömürüyü pekiştirmek olan her girişimi aynı madalyonun yazısıyla Turesi saymıştır. Güncel olgu ve kanıtların çoğu insanoğlunun kendi zalimine daha tahammülü olduğunu varsaydırabilir. Bu varsayım sefil tiranlara iktidarlarının pekiştiği izlenimini de verebilir. Ama ilk uluslararası uyuşmazlığı hatta yabancı işgalini destek sayar. Zulmedeni ya terk ya gözünü kırpmadan daha zalimine teslim eyler. Ve desteğin zulme dönüşmesiyle birlikte egemenlik davasına kalkışı verir. Sovyetler Birliği'nin çözülüşünde en büyük pay, ikinci paylaşım savaşı biterken Potsdam'da varılan 50 yıllık işgal sürecinin dolması olabilir. Ama bu çözülmenin 1994'ten önce gerçekleşmesinde Polonyalı işçilerin solidaritesiyle, başta ABD bütün bir Batı dünyasını arkaladığı Taliban'ın Afganistan'ın katkısı yaslanabilir mi? Ve aynı Taliban çadırından gözü görünen kadını zina ile suçlayıp rejim eder. Kaç bin yıllık insanlık ve uygarlık anıtlarını put diye yerle bir ederken seyreden ama Mobil Oil Rusya petrollerinin işletme hakkını satın almak üzereyken, oldu bittileri gerekçe göstererek petrolün okyanusa ulaşım güvencesi adına işgal eden Rusya, son anda petrolü devletleştirince hevesi kursağında kaldığından gevşeyi veren Batı dünyasıyla çelişkisi. İşgalin ilk günlerinde Saddam'ın tunç anıtlarını Tokyo terlikleriyle döven Iraklı'nın, hatta belki terlik zılgıtı çekenlerden pek çoğunun bugün intihar komandosu olmasının gizemi, insanlık, onur ve egemenlik prizmasının ışığına tutulmadan anlaşılabilir mi? Toplum çoğunluğunun insan hak, onur ve egemenlik hakkını zedeleyen her dayatma, dayatan dünyanın en güçlü ve zengini olsa da çözülüp dağılmadan kurtulamıyor. Öyleyse iktidar dayatmak adına endüstri devrimini kaçıran ve çözülmeyi kendi eliyle hazırlayan Osmanlı'yı birinci paylaşım savaşının öreninde bırakalım. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan insanlık trajedisinden ders çıkarmaya bakalım. Asıl trajik olan. Çünkü o trajedi teslimiyetle hakkın, azle onurun, yoksunlukla direncin, yoklukla varlığın gün ışığında harmanladığı bir süreçtir. O süreç kaba hatlarıyla bile iyi anlaşılır, iyi değerlendirilir. Hatta iyi yargılanırsa artık yönetme ve yönlendirme hevesindeki herkesten daha yaşlı cumhuriyetin temelindeki yekpare granit algılanır. Gövdesindeki payandaların sağlamlığı görülür. Çatısındaki erdemin nitelik ve niceliği kolayca özümsenir. Çünkü tarih hükmüne dönüşen olguyu yassımak da gölgelemek de olasız. Kim ne derse desin. Tarihin saati çalmış, köhne imparatorlukların sonu gelmiştir. Çarlık Rusyası yerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne bırakmış, daha 1917'de tarih sahnesinden çekilmiştir. Endüstri devrimi Prusya'sının kemire kemire Alman Birliği ya da Bismarck'ın 1871'de oluşturduğu Alman İmparatorluğu Avusturya Macaristan'ın işini çoktan bitirmişti. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde imparatorluğu ile birlikte Almanya'da çökmüş. Enerji kaynaklarını paylaşma uğruna 20 milyon insan ölmüş. İngiliz ve Fransız ordularında çarpışan 2,5 milyon ABD gönüllüsü devletlerinin uluslararası alanda en etkin güç olmasını sağlamakla yetinmemiş, Paris-Barış Konferansı'nın başkanlığını da sağlamışlardı. 1917-18'de Polonya ile Rusya'ya koşulları çok ağır barışla yatan Kaiser Wilhelm ve komutanları Ludendorff'la Hindenburg, 1,5 milyon ABD gönüllüsünün desteklediği Fransa cephesinde bozguna uğradılar. Kaiser, 4 Ekim 1918'de Prens Maximilian von Baden hükümetine İsviçre aracılığıyla ABD Başkanı Wilson'dan ateşkes istetti. Ama denizcilerin isyanıyla görüşmeler bitmeden hem krallık hem imparatorluk tacını terk etmek zorunda kaldı. Utancından hiçbir Alman general veya prensinin imzaya yanaşmadığı ateşkesi, Merkez Partisi'nden Matthias Erzberger üstlenmek zorunda kaldı. Oysa Osmanlı aciz ve teslimiyette çok kıvrak ve hünerliydi. Savaş kararı veren ve yenilgiden sorumlu olan İttihat ve Terakki şefleri Talat, Enver ve Cemal Paşalar bir gece bir Alman zırhlısıyla İstanbul'dan sıvışmış, Padişah Vahdettin'in kurduğu İzzet Paşa hükümeti ateşkes için tutsağı generallere yalvaracak ölçüde acizin teslimiyetine düşmüştü. Umulan da bulunan, sonunda emeline nail olur, Kütül Emare Tutsağı Büyükada tutuklusu General Townshend, Rauf Bey aracılığıyla İzzet Paşa ile buluşur, tutsaklığında gördüğü iyi davranışa karşılık İngiltere ile görüşmelerde yardımcı olmak istediğini söyler. Townshend'e göre sadrazam, İngilizlere her zaman değer veren bir aileden geldiğini, Türkiye'nin İngilizlere karşı savaşmasının bir cinayet olduğunu, Çanakkale Boğazı'nın itiraf gemilerine açılabileceğini, Irak ve Suriye'ye özellik verilebileceğini belirttikten sonra Türkiye yararına onurlu koşullar sağlamayı ona bırakmıştı. Tutsak general, muzaffer bir komutan olarak uğurlandıktan sonra sözünü tutmuş, ateşkes karabasanlarındaki Osmanlı'ya görüşme çağrısı sağlamıştı. Baba Ali ile sarayın sevinç karışımı şaşkınlığını damat Ferit Paşa'nın görüşmeci ben olmalıyım. İngiliz kralının babası dostumdu. Tepesine çöreklenip şunu şöyle yap, bunu böyle isterim diyebilirim. Kosaklanmalarını Sadrazam İzzet Paşa'nın bu adam çılgının biri, başımıza büsbütün iş açar kaygılarını geçelim. Sonunda bırakışma koşullarını görüşmek üzere çağrı gelmiş. Kurul, boğazlar açılacak, giren gemiler iki günden fazla kalmayacak, asker terhis edilecek. Bırakışma başlangıcındaki cepheler aşılmayacak, hükümete kesinlikle karışılmayacak. Kara suları güvenliği bizden sorulacak, ticaret serbest olacak. Almanya'nın sağladığı borç ve yardım aynen ödenecek. Halkın namus ve onuru zedelenmeyecek. Hilafet ve saltanatın tamamı korunacak. Eyaletlere verilecek özellik sadece idare olacak gibi koşullarla gönderilmiştir. Tarih 27 Ekim 1918'dir. Yer Ege'nin minik adası Limni'nin Mondros'una demirli Agamemnon zırhlısı. Bir yanda Osmanlı İmparatorluğu'nun temsilcileri Hamidiye kahramanı Rauf Bey, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Reşat Hikmet ve Yarbay Sadullah Beyler. Diğer yanda İngiltere'nin Akdeniz Donanması Başkomutanı Sayın Oramiral Sir Arthur Calthorpe vardır. Ve amiral Osmanlı kurulu ağzını açamadan Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının açılması ve Karadeniz'e geçişin sağlanması, Çanakkale ve Karadeniz boğazları kalelerinin müttefikçilerce işgaliye başlayıp müttefik savaş tutsakları ile gözaltında bulundurulan ya da tutsak Ermenilerin tümünün İstanbul'da toplanarak hiçbir koşula bağlı olmaksızın müttefikleri teslimi. Müttefiklerin güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkı bulunması, koşullarıyla sürüp giden dayatmasını bırakışma olarak imzalatıvermiş. Ve böylece yarım yüzyıl öncesinin Amerikan pamuk ambargosuna kadar 6 deniz, 3 ana karada 16,5 milyon kilometre kare alan 70 milyon insanla 6 uzun yüzyıla yayılan Osmanlı İmparatorluğu'nu tarihin çöplüğüne atıvermiştir. Bir devrimcinin anatomisi. 1881 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında doğmuş binlerce Mustafa bulmak işten bile değildir. Kayıtlar incelense 1893 yılında askeri okullara başlayan pek çok Mustafa ile karşılaşılacağı da kesindir. Harbiye ya da askeri akademi kütüklerine bakılsa ola ki birkaç Mustafa Kemal'e bile rastlanabilir. Herhalde bunların biyografisi de o günlerin izlerini taşır. İmparatorluğun kendi ömrünün tamamladığı bir zamanda ödev üstlenmemek insanın hem kimliğine hem kişiliğine hıyanetle eş anlamlıdır. Çünkü o uzun yüzyıl boyunca tarihin saati herkesin bilincinde hep aynı zili çalmıştır. Ulusal akımlar Balkanları 6 yüzyıllık uykusundan sıçratmış, Bulgar, Yunan, Sırp, Hırvat, Arnavut ve nice halk varsa özgürlük ve bağımsızlık yelinin karşı durulmaz çekimine kapılmış. Silahı kapan en yakın köyü basmış, en yüksek bayıra tırmanmıştır. Komitaların namlarından çıkan kurşunla süngülerinden akan kan, 600 yıl söylenen kardeşlik türkülerini ağıta, dostluk masallarını kan ve gözyaşına çevirmiştir. Bu koşullara doğan, büyüyen ve okuyan kim olsa can telaşına düşecektir. Hele bir de genç, üstelik de askerse, yazgının simitçisi olmaktan kaçınabilir mi? Bu nedenle her Osmanlı subayı kaçınılmaz bir biçimde Balkanlarda uç veren ulusal kalkışmaların tezgahından geçmiştir. Zaman, öyle bir kahramanlık çağıdır ki ölen ölür, kalan sağlar ikiye ayrılır. İnsanlığın geçmişinden geleceğini, gerçeğin köprüsünü kurmak isteyenler her zaman aynı tabloyla karşılaşırlar. Tuğba ağacının yaşam denilen meyvesi çifttir. Dilerseniz insanoğlu çift yaratılmıştır deyin. Bunlardan biri üretir, biri devamlı tüketir. Biri sadece almayı bilir, öteki hep vermek zorundadır. Biri bulduğu her fırsatta ezer, ezilmek ötekinin onurudur. Ve kuşku yok ki insanlık tarihinin gözleri kamaştıracak kadar parladığı devrim çağları, birinci türün bütün fırsatlarını heba ederek ikinci türün görev, yetki ve sorumluluğu üstlendiği anlardır. Biraz dikkatli bir bakış, uygarlık denilen gelişmenin temel güdüsünü, bu nöbet değişiminin oluşturduğunu hemen ayırır. Bu açıdan alındığında 19. yüzyıl safların iyice belirdiği zamana rastlar. Uygarlık tekniğin son harikalarıyla endüstri devrimini tamamlamak üzeredir. Teknik geliştikçe sömürü hesapsız boyutlara ulaşmış, üretenin angaryası, tüketenin iştahı, alanın hevesi, verenin çabası, ezenin baskısı, ezilenin çığlığı ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu en uzun yüzyılına bu ortamda ayak basar. Tam bir hasta adamdır. Yerli yabancı doktorlar başına üşüşür. Her kafadan bir ses, her ağızdan bir nefes çıkar. Tabiplerin her biri ötekinden daha acı reçeteler hazırlar. Hasta her reçeteden sonra biraz daha fenalaşır. Kimse ameliyata cesaret edemez ama reçetenin acısından daha acısına herkesin eli varır. Yüzyılın sonunda Boğazlı'nın hasta adamı tam anlamıyla derin komaya girmiştir. Son şok kendine getirebilirse, sürünerek de olsa yaşama şansı vardır. Önlemde birleşince dost tartışması başlar. İhtilalciler bir yana çeker, inkılapçılar bir yana. 19. yüzyıl biterken hastanın ateşi iyice yükselmiş, komanın derinliği iyice artmış ve saflar bir kez daha klasik mevzilerine çekilmiştir. Alanlarla verenler. Alanlar doğumlarıyla bu dünyaya onur vermektedirler. Yetişmeleri, eğitimleri, fikir ve düşünceleri bir tek odağa yönelmiştir. En kolay yoldan almak. Verenlerse hangi koşul altında olursa olsun elini ateşe sokanlardır. Alanlar sürekli koşul öne sürerler. Altyapı hazırlanmalıdır. Üst yapı düzenlenmelidir. Onların yüksek fikir ve emeklerine yaraşır bir miras biriktirilmeli. Dilediklerince harcamaları için gümüş tepsilerde sunulmalıdır. Verenler bütün bunları yapmak ödev ve yükümüyle sorumludurlar. Yüksünmeden koşulları oluşturmaya koşulurlar. Bu aynı zamanda Ağustos böcekleriyle karıncaların öyküsüdür. İşte Mustafa tam böyle bir zamanda doğmuş ve bu öykünün sıratında büyümüştür. 12 yaşında başlayan askerlik hayatının tam 30 yılını savaşlarda geçiren bir insanın portresini çizerken, karakterini oluşturan bütün özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Asker, sivil, son Osmanlı seçkinlerinin tamamı bu sırat köprüsünden geçmişlerdir. Düşenlerle kıyıya ulaşanları anlatmanın en kestirme yolu, sadece almayı bilenlerle hep vermek zorunda olanların ayrımını belirlemekten geçer. Çünkü sırat denilen kıyamet sınavı herkesin ancak kendi güç ve emeğiyle geçebildiği kıldan ince, kılıçtan keskin bir seçenektir. Yani herkes vermeye koşuludur. Ve tarihin hükmüdür ki sadece almayı bilenlerin tamamı orada sapır sapır dökülür. Artık Mustafa Kemal'in gözünü açtığı dönemin somut örneklerini sunabiliriz. Teşhis belirlenince saflar da ayrışır. İmparatorluğu kurtarmak için inkılap şarttır. Bunun için de vatan ve milletin seven herkesin örgütlenmesi gerekir. İhbar, tutuklanma ve sürgünle karşılaşır karşılaşmaz gizli örgütlerde birleşen saflar kopar. Sadece almayı bilen inkılapçılar pabuç pahalı gelince Avrupa'ya sıvışırlar. Kimi devlet bursuyla eğitimdedir, kimi özel destekle, özel izinli, kimi de doğrudan devlet görevlisi. Paradoks çok ilginçtir. Kendi sömürgelerinde özgürlük, bağımsızlık ve yasallık isteyen bütün devrimcileri cehennem ateşlerinde kızartan Avrupa, Osmanlı ve Rus devrimcilerinin cennetidir. Böyle olması da doğaldır. Çünkü devletlerin dostu da, düşmanı da çıkarlarıdır. 1890'larda Osmanlı seçkininin trajedisi gündemdedir. Salt almayı bilenleri kapağı Avrupa'ya atıp yüksek ve hatta çifte ücretlerle devrimcilik oynamaya, verme mükellefleri harbiye, tıbbiye, mülkiye ve medresede her türlü baskı ve zulme göğüs gererek örgütlenmeye başlarlar. Çok çeşitli örgütler aynı amacın odağı olarak İttihat ve Terakki adında birleşirler. Artık alanlar da verenler de aynı gizli örgütün hücrelerindendir. Bunları kişileştirecek olursak almayı bilenlerin iki uç örneği Ahmet Rıza Bey ile Enver Paşa, vermeyi görev sayanların ki Resneli Niyazi Bey ile Mustafa Kemal Paşa'dır. 19. yüzyılın son, 20. yüzyılın ilk yıllarında 15-30 yaş arasındakilerin tipik karşıtları Ahmet Rıza ile Resneli Niyazi ise 20. yüzyılın tamamında Enver ve Mustafa Kemal Paşalardır. Bu karşılaştırma aynı zamanda kurnazlıkla saflığın, komploculukla gerçek gücün, darbecilikle devrimciliğin de hiç eskimeyen ölçütü olarak imparatorluğun batma sürecine yetişen herkese uygulanabilir bir karakter şablonudur. İttihat ve Terakkicilerin bir bölümü Ahmet Rıza Bey'in tıpkı basımıdır. İçeriği kendi görüşüne göre kendisi için tehlikeli saydığı ilk anda gözünü dışarı diker. Ama önlemlerini de önceden alır. Görev ayarlar, burs sağlar, ücretli izin koparır. En azından siyasal sürgün kütüğüne yazılır. Kapağı ondan sonra Avrupa'ya atar, alır eline kalemi, yazar aklına geleni. Biraz sıkıştığında ilkin kalemini, sonra arkadaşlarını, en sonunda da kendini Abdülhamit'e satar. Diğer bölümü ise Niyazi Bey'e benzer. Gerekirliğine inandığı an gözünü bile kırpmadan canını mezada sürer. Can pazarı çıkanda canan, meslek, ücret ve rütbenin sözü mü olur? Alır eline piştovu, takar ardına geyiğini, dağlara vurur. Yurduna özgürlük, devletine anayasa, halkına meşrutiyet gelmedikçe de ölümden başka bir güç onu oradan indiremez. Onlar öyle çokturlardır ki başlarını kaldırıp bakabilseler ötekiler fırsat bulamaz. Ama ödevlerine dağılmışlardır. Kimi gencecik Atıf Bey olur, Manastır Postanesi önünde Şemsi Paşa'yı vurur, kimi Şeref Bey'dir, Vodina'da meşrutiyet davulları dövdürür. Hemen ardından da eğer yaşıyorsa görevini tamamlamış her sade asker gibi yeni bir zorunluluğa kadar köşesine çekilir. Artık özgürlük vardır. Anayasa yeniden yürürlüğe konmuş, meşrutiyet ilan edilmiş, Meclis-i Mebusan'ı bir an önce toplamak için seçim hazırlıklarına girişilmiştir. Devrimci ödevini tamamlamıştır. Silahlar susmalı, fikirler konuşmalıdır. Yani sıra Ağustos böceklerindendir. Abdülhamit'le anlaşan Ahmet Rıza, Paris'teki rahatını terk ederek meclis başkanı sıfatıyla İstanbul'u onurlandırır. Seçimler yapılır, her yerde İttihat ve Terakki adayları kazanır. İktidarın pürüzsüz yolları açılmış, gücün dayanılmaz çekimi başları döndürmüştür. Daha açgözlü, daha atak, daha acımasız ve beceriklinin öne fırlaması doğaldır. Yeni dönem idollerini de yenilecektir. Artık bir yanda Enver, öte yanda Mustafa Kemal vardır. Biri her fırsatı kendi yükselişinin kozu olarak kullanabilen darbecinin tipik örneğidir. Öteki bütün fırsatları gerçek güç kaynağının potasından alarak üreten devrimcinin. Herkes kendi safını, kendi karakterini ve bunlara göre belirleyecektir. Enverleşmenin karizması gözleri kamaştırır. Bir eliyle her an ateşe hazır silahı kavrar, ötekiyle iktidar partisinin mührünü. Bir yanına hürriyet meşalesi asılır, öbürüne padişah kızının sevdalı başı yaslanır. Yüreği inkılap yarbayının ateşiyle kıvılcımlar saçarken, kafasında harbiye nazırlığı, padişah vekilliği, başkomutanlığın planı düzülür. Ve ilk tarihsel sınavda yönettiği 100 bin kişilik ordunun %90'ını Sarıkamış'ta savaşsız kara gümrük savuşacak, Almanlar teslim bayrağını çekince can kaygısına düşecek, ceberut iktidarını acizlere bırakıp bir Alman dreadnoughtunu atladığı gibi hempalar ile birlikte sıvışacaktır. Mustafa Kemal olmak zordur. Devrim kolay mı? Örgütlenme ise tabandan doğruğa bir oya gibi işleyecek. Derme çatma birlikleri bir grup oluşturacak biçimde derleyecek, zamana karşı yarışarak donatacak, eğitecek ve kendine güvendirecek. Şrapnel yağmuru altında askerinin önüne kamçısıyla dikilecek, dünya savaş tarihine size ölmeyi emrediyorumla yeni bir strateji ekleyecek. Ve o müthiş hamlesiyle hem Alman mareşallerinin yitirdiği Çanakkale'yi, hem Enverlerin yitireceği İstanbul'u, hem Sovyet devrimini, hem daha sonra soyunup arasına katıldığı halkıyla kendi yurdunu kurtararak Atatürkleşecektir. Bunun arası yoktur. Tarihli talihin yol ayrımı. Olmadığını doğrulayan olaylar ve hükmünü onlara göre veren tarihtir. O tarihe göre de özgürlük toplumun üstündeki ölü toprağını kaldırmıştır. Sansürün kaldırılması Pandora'nın kutusunu açar. Fikir, düşünce ve kanaatler yıllardır tutuklandıkları hücrelerden bir anda fışkırırlar. Kitaplar yayınlanır, dergiler, gazeteler basılır, mitingler, yürüyüşler yapılır. Kamuoyunun gözü zaten kudret sahiplerinin üstündedir. Ve o kudret sahipleri bulundukları yere kendi kurdukları merdivenleri tırmanarak değil, ele geçirdikleri balonları şişirerek yükselmişlerdir. Eleştiri okları balonlarına değerse tepe taklak gideceklerinden korkarlar. Doğruyu işleyip yanlışı düzeltecek deney, bilgi ve sabırdan yoksundurlar. Nişancıların biri kısa süre önce istibdat balonunun patlatılmasında da okçuluk edenlerden Hasan Fehmi'dir. Mevlanzade Rıfat'ın serbestisinde zehir zemberek yazılar yazmakta, İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'ni hop oturtup hop kaldırmaktadır. 24 Temmuz 1908'den topu topu 8 ay geçmiştir. Ama darbe şokunun hasta imparatorluğu komadan çıkaramayacağı anlaşılmaya başlanmıştır. Darbecileri en çok korkutan da budur. Meşrutiyet ilan edilir edilmez anayasa ve özgürlüğün bütün sorunları çözeceği inancıyla iktidar koltuklarını üşüşmüşlerdir. Oturur oturmaz da anayasa ve özgürlüğün çözümü onlardan isteyen gür sesiyle karşılaşmaları bir olmuştur. Sorumluluğun açmazı yaşamların hiçbir döneminde akılların kıyısından bile geçmemiş bir cenderedir. Bunalırlar. Bu anayasa ve özgürlük de çok olmaktadır. 5 Nisan 1909, 25 Mart 1909 akşamına doğru köprünün üstünde patlayan bir tabanca Hasan Fehmi'yi kanlar içinde yere serer. Ertesi sabah Serbestiye gazetesinin birinci sayfasında sadece ölüm haberi vardır. 9 Nisan'da cenaze büyük bir törenle gömülür. 4 gün sonra 31 Mart 1909, 13 Nisan 1909 olayları patlar ve İstanbul bir anda irticanın avuçları içine sıkışıverir. Bir gün önce bütün küçük dağlara yaratan darbecilerin hali görülecek şeydir. Kimi meclis başkanlığını mebusluğu da hemen bırakır. Kimi limanda önüne gelen ilk savaş gemisine sığınır, kimi kadın kılığına girer, sıvışır. Darbeciler can telaşıyla özgürlüğü de, anayasayı da, inkılabı da yobazların çatal sakallarını dilek çaputları gibi bağlayarak toz olmuşlardır. Devrimciler yerlerinden uğrarlar. Rumeli çalkalanır. Kışlalarda borazanlar çalınır. Resneli Niyazi Bey manastırdan yola düşer. Mustafa Kemal Bey Selanik. Süleyman askeri Edirne'den koşarlar. Taburlar toplaşır, alaylar birleşir, hareket ordusu adını alır. Komutasını Hüseyin Hüsnü Paşa, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal Bey üstlenir. Asker yürür, korkusu önünde koşar. 6 Nisan'da Hadımköy'de ordugahlar kurulur. Karşı darbe çoktan kara yastara bürünmüştür. İlk sokak çatışmalarında redifler bozulmuş, hareket ordusu önünü aça aça yıldızı sarmıştır. Ultimatomlar verilir, teslim koşulları bildirilir, terörün yeşil sancakları gizlenip teslimin beyaz bayrakları çekilmeye başlanacaktır ki darbeciler deliklerinden dışarı fırlarlar. Merkezi umumi anında toplanır. Oylar verilir, tutanaklar düzülür. Komutadan Hüseyin Hüsnü Paşa, kurmay başkanlığından Mustafa Kemal Bey alınır. Yerlerine Mahmut Şevket Paşa ile Enver ve İsmail Hakkı Beyler getirilir. Bu ne ilktir ne de son olacaktır. Devrimcilerin ödevi olanaksızı mümkün kılmak, darbecilerinki mümkünü kendi iştah ve ün değirmenlerinde un ufak eylemektir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.